Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Mehmet Güllüoğlu. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Şimdi biz sevgili dinleyenlerimize anlatacağım durumu ama siz önce kendinizi tanıtın diye başlayacağım. Niye? Bu haftaki programımızda bizim standart işte bir uzmanlık dalında bir hekim arkadaşımızı davet ediyoruz. İşte bir ürolog arkadaşımıza böbrek taşı konuşuyoruz. İşte bir ortopedist arkadaşımıza diz problemleri konuşuyoruz. Bugün bunlardan bahsetmeyeceğiz. Bugün kişisel sağlıktan ziyade toplumsal sağlıktan bahsedeceğiz. Bugün bahsetmek istediğimiz konuların dünyadaki sağlığımıza faydası var ama ahiretteki selametimize de faydası olan konulardan bahsedeceğiz. Önce kısaca bir tanımak isteriz sizi Mehmet Hocam. Buyurun.
Tabii ki hocam. Doktor Mehmet Güllüoğlu. Şu an için Kızılay Genel Müdürü olarak görev yapıyorum. Daha önce başka sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. Yine devlette ve özel sektörde çalıştım.
Ama hepsi yine sağlık sektörüydü. Evet. Dünyada sağlıktı. Yardım teşkilatlarıydı.
Evet. Evet. Aynen öyle. Sağlık sektörü. Sağlık sektöründe kopmadım. Şimdi de Kızılay'da esasında kopmadım. Yine konuşacağımız konularla da sağlığın bir şekilde toplumsal sağlığa fayda etmeye, hizmet etmeye çalışıyoruz.
Çok güzel. Şimdi Mehmet Hocam, malum haliniz bir Kurban Bayramı haftasına girdik. İnşallah 3-4 gün sonra Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Kızılay'ın faaliyetlerinden de bugün kısaca bir haberdar etmek isteriz halkımızı. Çünkü Kızılay memleketimizin göz bebeği olan kurumlarından biri. Şimdi şöyle bir şey fark ettim Mehmet Hocam. Bizim eskiler hep derler ya, eski bayramlar vardı ki şöyleydi şöyleydi. İşte şöyle güzeldi, şimdikiler güzel değil tarzında. Ama bir şey fark ettim. Bizim çocukluğumuzda bile gördüğümüz eski bayramlarda kurban kesilir, eti Türkiye'de tüketilir, biterdi. Şimdi elhamdülillah işte Hüdayi Vakfımız, Kızılay'ımız olmak üzere pek çok refik kuruluşla birlikte dünyanın her yerinde Türkiye'den giden kurban etleri yeniyor. Birçok mutluluk öyküsü duyuyoruz, birçok hizmet öyküsü duyuyoruz bu vesileyle. Eski bayramlar vardı, çok güzeldi ama orada dünyaya kurban göndermezdik. Şimdi gönderiyoruz. Hüdayi Vakfımızın faaliyetleri malum, radyomuzda tanıtımları yapılıyor ama Kızılay'da durum nedir? Önce onu bir dinleyelim.
Biz de hem ülke içinde hem ülke dışında şu an 18 ülkede kurban keseceğiz bu sene itibariyle.
Maşallah.
Hakikaten belki bağışlayan için değil ama o kurban etinin ulaştığı aile için o günler hakikaten kıymetli.
Bayram oluyor yani.
Bayram oluyor çünkü ben de dinleyenlerimizin bir kısmı da gidenler özellikle bilecektir. Hakikaten yoksulluğu o ülkelerde, Afrika'da ya da Asya'da, oralarda görebiliyorsunuz. Bazı ülkeler var ki oralarda ise bizzat yanında durduğumuzu göstermek için, Filistin gibi. Bazı ülkelerde Balkanlar gibi yanında durduğumuzu göstermek için kurban kesmemiz gerekiyor. O yüzden kurbanın artık belki anlam kayması diyebilir kimileri ama başka tür faydaları da bu vesileyle ortaya çıkmış oluyor.
Yaklaşmaya, yakınlaşmaya vesile oluyor ama aslında direkt.
Evet, esasında hani belki kelime anlamına da daha yakın da olmuş oluyor. Bizim bir de ayrıca yurt içinde de biz yoğun bir şekilde kurban kesiyoruz. Orada da Etü Süt Kurumu ile, bir devlet kuruluşu olan Etü Süt Kurumu ile beraber kesiyoruz. Orada biraz daha farklı bir uygulamamız var. Kestiğimiz etlerden konserve üretiyoruz ve bütün yıl boyunca Türkiye'de, çoğunluğu Türkiye'de olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtabiliyoruz.
Peki, teşekkür ediyoruz. Allah hizmetlerinizi muvaffak etsin diyelim. Şimdi Mehmet Hocam, Kızılay ne iş yapar diye daha önce de sormuştuk biz sizle, şahsi sohbetlerimizde yeri geçmişti. Bir takım işleri var ki özellikle sağlığı ilgilendiren dedik. Yani işte fakir fukara hizmetiniz var. Bir takım bunları sağlayan ticari faaliyetleriniz de var ama onlar bizim sağlık programımıza çok ilişkili değil. İnşallah farklı programlarda da sizi misafir etmek isteriz bu vesileyle. Özellikle sağlıkla ilgili iki şey var ki ciddi merak uyandırıyor. Biri ilk yardım meselesi, acil yardım meselesi. Bir diğeri kan meselesi, kan bankası meselesi. Şimdi bunlar bir kan naklinin, kan verilmesinin, kan alınmasının hekimi ilgilendiren boyutu var. İşte kalp damar cerrahı arkadaşımız açık ameliyatla işte bypass yapacak. Şu kadar litre kan lazım, bu kadar ünite kan lazım, şunu getirin, taze getirin, taze götürün falan diyor ama bunun bir de toplanması var, taşınması var, götürülmesi var, depolanması var, tetkikleri var, vatandaşı ilgilendiren boyutları var. Önce biz sizi dinleyelim. Siz ne yapıyorsunuz bu konuda? Ondan sonra ben dinleyenlerimizden de bizimle paylaştıkları bir takım sorular var merak gidermek için. Onları tartışalım inşallah.
Tabii ki hocam. Hakikaten sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle sağlık alanında, toplum sağlığını ilgilendiren alanda kan ve ilk yardım bizim iki önemli vazifemiz. Bunlardan kan büyük bir sistemin ihtiyaç olduğu, şu an hali hazırda bizim 3000'e yakın çalışanımız sadece kan işi için çalışıyorlar.
3000 kişi diyorsunuz.
Tabii.
Sağlık personeli bunlar.
Bunlar çoğunluğu sağlık personeli, yüzlerce doktor. Yine 1000 küsur tane laboratuvar teknikeri ve flebotomist, yani kan alma uzmanı ve destek elemanlarıyla beraber 3000'e yakın elemanımız sadece kan için çalışıyor. Tabii bunu tekrar ediyorum, arkasında büyük bir sistem var. Arkasında yazılımıyla, arkasında araçlarıyla, personeliyle, o personelin eğitimiyle, laboratuvarıyla hakikaten büyük bir sistem var. Şimdi niye kan? Kan yerine hiçbir, hocam sizin de bildiğiniz gibi, yerine hiçbir ilacın konamadığı, serumun tutmadığı ya da kimyasal başka bir şeyin yerine konamadığı, değiştirilemeyen bir ürün. Esasında bununla alakalı da çalışmalar olsa bile, yani bazı organ çalışmalarında olduğu gibi, acaba eritrosit kan hücresini DNA'dan üretebiliriz diye çalışmalar olsa bile şu ana kadar başarılamamış durumda. O yüzden kanın yerini başka bir şey tutmuyor. Bazı protezler vardır mesela, bilirsiniz, organik protezler vardır ya da yerine yapay protezler konabilir ama kan için bu yok. Kimlere kan lazım oluyor? Esasında en büyük grup ve kronik olarak ihtiyacı olan grup lösemi, lenfoma gibi hastalıklar. Çünkü her gün kan ihtiyacı olan hastalar var. Tabii her gün verilen hastalar var.
Hocam
yetiştirmeye çalışıyoruz. Onun haricinde gebeler var.
Peki tek tedarikçisiniz misiniz bu arada?
Orada şöyle bir sistem var. Türkiye'deki sağlık sisteminin sahibi Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı bunun kuralını koyuyor ve 2005'ten bugüne kadar şöyle bir politika ortaya konuyor, ülke politikası olarak. Bunun Türkiye'de bir tane sahibi olsun ve o da Kızılay olsun. Ama tabii bu yıllar içinde geçilecek olan bir şey. Şu an itibariyle Türkiye'de kan ihtiyacının %82'sini Kızılay karşılıyor.
18'ini kim karşılıyor?
18'ini ise üniversite hastaneleri ve büyük devlet hastaneleri karşılıyor.
Onlar da ayrıca mı bağış kabul edip depolama yapıyorlar?
Şu an halihazırda onlar da zaten İstanbul'da ve Ankara'da yoğun bir şekilde olmak üzere büyük devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri başta gelmek üzere. Zaten eğer anonslara bakarsanız özellikle hani bunların olduğunu, belli hastanelerin olduğunu görürsünüz. Onlar da devam ediyorlar. Ama Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde bu oranın %100'e çıkması konusunda hemfikiriz. Her sene belli miktarda hastane artık kendi kan ünitesini, kan merkezini kapatıp Kızılay'dan kan almak
sisteme
üzere
entegre oluyor.
Sisteme entegre oluyor. Tabii bu sistemde hakikaten arka tarafta yoğun bir yazılım var. Hastaneler kan ihtiyaçlarını, yani ertesi gün yapacakları ameliyatları hastaneler bilir. Ertesi günkü acil, tahmini acil ihtiyaçlarını hastaneler bilir ve bize önceden bildirirler. Şu an tabii birçok dinleyenimiz muhtemelen farkında bile değildir. Ama kendisi ameliyata gireceğinde ya da bir yakını için hastane bizden kan talep etmiştir ve biz o kanı götürmüşüzdür, kullanılmıştır. Hasta ve hasta yakının haberi bile olmamıştır. Yıllık bu sene için, geçen sene de bu sene de 2 milyon adet ünite kan topladık. Bunu 3'e ayırdık. Tabii en fazla eritrosit kullanıyor. Bir kan aldıktan sonra geçen işlemlerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Ve hastaya ulaştırdık. Biz bir kan aldıktan sonra tabii esasında kan bağışından itibaren yine yoğun bir sistem var. Orada öncelikle tek olarak bizim değil, yani dünyadaki kullanılan bir soru formu var. Uzun bir soru formu var. Sağlık Bakanlığı ile beraber üniversiteden akademisyenler, yine Kızılay'dan hekimlerin olduğu bir kan kurulu var. Bu kan kurulu dünyadaki bu soru formlarını inceleyerek bir Türkiye soru formu oluşturuyor. Oradaki bazı, eğer dinleyicilerimizden kan verenler varsa hatırlayacaklardır. Bazı sorular garip gelebiliyor.
Neler var hocam mesela? Garip gelmeyen sorular ne? Garip gelen?
Afrika'ya gittiniz mi? Ya da belli ilaçlar kullandınız mı? Şu yıllar arasında İngiltere'de bulundunuz mu? Ya da işte başka sorular. Yani
bir dakika,
bu dediğim gibi.
İngiltere bulunsam ne olacak? Ne
hocam? 90'lı yıllarda hatırlarsın, söyleyince hatırlayacaksınız. Deli dana hastalığı vardı tabii. Deli dana hastalığının o priyonlar 30 yıl boyunca kalabiliyor. Ve o yıllar arasında, o dönemde eğer bulunmuşsanız ve et tüketmişseniz
30 sene boyunca sabıkalısınız.
Evet. Evet.
O kanı kullanmıyor musunuz?
O kanı almıyoruz. O kişiden kanı almıyoruz. O yüzden hakikaten böyle inceleyip sık dokumaya çalışıyoruz ve bu soruları da dediğim gibi tek başına Kızılay olarak biz belirlemiyoruz. Sağlık Bakanlığı
değil,
hekimler tabii akademisyenler olarak, yani Kızılay'dan, Sağlık Bakanlığı'ndan ve üniversiteden akademisyenler oluşu bir kan kurulu var. Ve o formdaki sorular o kan kurulu tarafından belirleniyor. O form, o sorulara cevapladıktan sonra bağışçımız hekime geliyor. Tabii öncesinde kanına bakılıyor. Kanı belli bir aralıktaysa, çok yüksek hemoglobin değeri ya da çok düşük hemoglobin değeri varsa, yani anemi varsa biz yine almıyoruz. Tansiyonu düşükse almıyoruz. O soru formundaki bazı sorulara verdiği evet ya da hayır varsa almıyoruz. Bazen geçici olarak, yani diyoruz ki efendim siz bir sene sonra ya da 6 ay sonra gelin. Bazen de diyoruz ki biz sizden kan alamayız. Kanı aldıktan sonra diyelim hiçbir problem yok, kanı aldık. O kanı aldıktan sonra işlemler başlıyor artık. Ne gibi işlemler var? Biz bir bağıştan aldığımız kanı beyanını kabul ettikten sonra tahlil etmemiz gerekiyor. Belli hastalıklar için hepatit B, hepatit C ve HIV başta olmak üzere. tahlil etmemiz gerekiyor. Bunda da en ileri tahlil dönemini kullanmaya çalışıyoruz. Siz de bilirsiniz, pencere dönemi, bu tür hastalıklar için bir pencere dönemi vardır.
Mikrobun girdi ama koruyucu maddenin oluşmadığı, bu yüzden tespit edilemediği zaman dilimi.
Aynen öyle. Tespit edilemeyen bir pencere dönemi vardır.
Ayrıca bu bir eksiklik değil, yani dünyada böyle olan bir şey.
Kesinlikle, yani bu şu anki modern tıbbın Amerika'da da Avrupa'da da her yerde karşılaştığı bir zorluk. Bunu daha aşağıya indirecek olan özel testler yapıyoruz. Yani normalde bu işte mikro elize veya başka yollarla, yani genel kabul görmüş yollarla 30 günse, şu an daha gelişmiş yollar var. NAT diye ifade ettiğimiz yollar var. Bununla 8 güne kadar indirilebiliyor. Sıfırlanamıyor ama 8 güne kadar indirilebiliyor. Şu an bunu biz aldığımız her kana yapıyoruz. 2 yani milyon kana yapıyoruz.
Son teknolojiyi kullanıyoruz diyorsunuz.
Son teknolojiyi kullanıyoruz.
Peki baktınız bir mikrop da yok.
Bir mikrop da yok. Sonra kanı 3'e bölüyoruz biz. Nedir bunlar? Eritrosit, yani kırmızı kan hücreleri, trombosit, kan pulcukları ve taze donmuş plazma diye plazma ürünleri şeklinde kanı 3'e bölüyoruz. Tabii en fazla talep gelen ürün, kullanılan ameliyatlarda, gebelerde, lösemilerde, lenfomalarda kullanılan ürün eritrosit. Ve en uzun ömrü olan da eritrosit. 42 gün kesinlikle, çok şükür. Çünkü hakikaten depolanması, sevki, hepsi ayrı sistemler. En fazla eritrosit kullanılıyor. İkinci sırada trombosit ve üçüncü sırada...
Trombosit 7-10 gündür tahmin ediyorum. Yani.
Evet tabii, onlar daha kısa süreli ürünler. 8-10 gün arasında onların süresi var. Sonrasında mecbur imha edilmesi gerekiyor.
Bir de o dert var. Sonra bir de kullanamadık, imha işi de var.
Tabii. Sonra kullanılamayan ürünlerin bizde ise bizdeyken, hastaneye vermişsek hastanedeyken de imha edilmesi gerekiyor. Ama tekrar ediyorum, yani bir ameliyatta o kanın yerini tutacak başka bir şey yok. Ya da bir lösemi için, yani düşünün, trombositi 8000'in 10000'in altına düşen insan için, bir hasta için başka yapacak hiçbir şey yok. Mecbur trombosit vermek zorundasınız. Onun yoksa hani elini vurduğunda masaya ki olan kanama durmayabiliyor.
Durmuyor.
Ve o yüzden ne yazık ki hakikaten kaybedilen hastalar olabiliyor. Verilen kan biz bazen şehirler arasında kullandığımız olabiliyor. Yani bir şehirden başka bir şehire kan göndermemiz olabilir.
Her şehirde kan alıyor musunuz?
Biz her şehirde kan alıyoruz.
Her şehirde deponuz var mı?
Her şehirde depomuz ve her şehirde laboratuvarımız yok. Kan numunelerini merkezi laboratuvarlara gönderiyoruz. O laboratuvarlarda o kan için, bu kan güvenilir kandır onayı alındıktan sonra o kan işlemeye devam ediyor ve kullanıma sunuluyor. Her şehirde kan bağış merkezimiz yok. Ama mobil ekiplerle, bu bazen tır olabiliyor, bazen otobüs olabiliyor, bazen çadırlı ekip olabiliyor.
Ha, bu aslında bu kan toplama kampanyanız kısmına giriyor.
Aynen öyle. Hocam. Bu kan toplama kampanyamız. Sonrasında buyurun lütfen.
Estağfurullah. Şimdi ben şunu merak ettim Mehmet Hocam. Aslında ayrı bir konu başlıyor. Belki çok konuşulması gereken konu ama şimdi yeri gelmişken bunu vurgulamamız şart bence. İşte vaktiyle bir hasta hatırlıyorum. Güneydoğu'dan bir vatandaş, işte Kızılay tarafından yapılan kan nakli sonucunda AIDS hastalığı bulaştı. Kızılay şu kadar tazminata mahkum edildi gibi. Maalesef bir kurumu yargılayıcı, kamuoyundaki prestijini zedeleyici, böyle incitici bir şekilde niyeyse yansıdı olaya. Sanki bir ihmal varmış ortada diye. Sizin söylediğiniz bir şey var. Bütün tetkiklerde bir pencere periyodu vardır. Bu bütün dünyada böyledir. Hani radyomuzun konseptine uygun bir şey de söyleyeyim. Kuluz, aciziz, bu iş bu kadar oluyor. Ama bu bütün dünyada böyle. Bizden kaynaklanan bir durum değil bu maalesef. Aksi tarafta milyonlarca insanın kan kaybından ölmesi söz konusu. Ama bu sistem bu şekilde çalışılırsa maalesef şu kadar da şu kadar hasta da şu mikrop bulaşabiliyor. İşte o konu ne kadar da ne kadar ve bunun için ne yapılabiliyor?
Esasında yani hakikaten bu yaptığımız ileri derece testlerle bu oranlar milyonda seviyesinde, yani milyonda bir, milyonda iki şeklinde görülebilecek miktarda. Tabii burada bazen hani bir kurumu sizin de bahsettiğiniz gibi zedelemek için yapılan şeyler var. Esasında hocam, hani sizler de bilirsiniz, birçok hani sık kullanılan ilacın yan etkisi çok daha ölümcül.
Milyonda birden fazla ölümcül.
Milyonda birden fazla, yüzdelerle ifade edilebilen miktarlarda. Şu an çok hepimizin evinde kullandığımız ilaçlar da bile. %1 demek, yani milyonlarca insanın yılda etkilenmesi demek. Ve bu yüzden olan ölümler, bu yüzden hiç olan yan etkiler. Tabii hiç gündeme getirilmezken.
Çünkü arkasında bir ilaç firması vardır. Milyon dolarlar dönmektedir işin içinde.
Ne yazık ki, ne yazık ki. Ama burada da hakikaten, yani bütün dinleyicilerimiz bu anlamda hakikaten yürekleri ferah olsun. Biz burada elimizden gelen herhangi bir şeyi eksik etmiyoruz.
Ayrıca elimizden gelen değil, dünyanın elinden gelen.
Dünyanın elinden geleni de esasında eksik etmiyoruz. Yani sistemi devamlı iyileştirme çalışmalarımız var. Çünkü dünyadaki sistemi takip ediyoruz. Dünyadaki sistem iyileştikçe biz de kendi sistemimizi iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama hakikaten dediğiniz gibi aciz kaldığımız, dünyanın aciz kaldığı, şu anki
insan olmamızın bir gereği.
Şu anki ilmin aciz kaldığınınla da şu an için ötesine geçemiyoruz. Ama onda da yani hakikaten yıllık 2 milyon kan toplayan bir sistem de ne yazık ki olabiliyor. Ama dediğim gibi ona karşı da elimizden geleni yapıyoruz. Ama biraz önce çok güzel bir şey ifade ettiniz. Yani böyle bir sistem olmasa insanlar kan kaybından ölecek.
Günde binlerce kişi ölecek.
Kesinlikle.
Şeysiz bir şekilde.
Kesinlikle.
Peki hocam, bir yerde yine ben araya gelip bölmüştüm. Kimlere kan lazım oluyor dedik. İşte bir kanser hastalarından bahsettik. Lösemilerden, lenfomalardan. En basitinden her sezaryanda, her doğum, normal doğumda belki. Maalesef bizde bayanlarda kansızlık çok yaygındır. Ablamız ite kaka kendi kan değerlerini bir düzeyde tutar ama en basit bir normal doğumda çok sık görülen basit bir travmayla ciddi kanamalar oluyor. Buna kan takıyoruz. Başka neler var böyle sık kan gözüken? Mesela kalp damar cerrahisi hastaneleri mi çok tüketir stokları?
Hocam nakil hastaları. Yani
böbrek karaciğer nakli.
Tabii ki. Böbrek karaciğer gibi. Özellikle karaciğer nakli mesela yüzlerce ünite.
Yüzlerce.
Evet.
Yani
evet.
Bir hastaya bir böbrek nakli yapıldı. Diyelim 12 saat sürdü ameliyat. Bunun öncesi, ameliyatı sonrası birlikte bir hasta yüzlerce ünite tüketiyor.
Kullanıldı olabiliyor hocam. Hele karaciğerde biliyorsunuz kan ve karaciğer ilişkisi çok özel bir ilişki. Yani kalp kadar olmasa da hatta esasında kalp kadar.
Belki daha fazla
kan karaciğerde zaman geçiriyor. Ve bu yüzden de bir karaciğer naklinde yine büyük damarlar geçiyor karaciğerden. O yüzden karaciğer naklinde hakikaten öncesinde dediğiniz gibi ameliyat esnasında ve sonrasında yüzlerce ünite. Yani bir kişinin kanı belki birkaç defa değişecek kadar.
Tamamı
devir daim edecek kadar kan nakli gerekebiliyor. Ama orada da hakikaten bunun başka yolu yok.
Peki sistem şöyle mi çalışıyor Mehmet Hocam? İşte ben İstanbul Üniversitesi falanca tıp fakültesinden organ nakli biriminin sorumlusu falanca doktor falancayım. Yarın şu isimdeki hastama karaciğer nakli yapacağım. Bana 100 ünite A pozitif kan gönderin mi deniyor.
Organ nakli özel bir durum olduğu için bunun görüşmeler önceden yapılıyor. Çünkü benim stok düzeyini buna göre ayarlamam lazım.
Tabii bir hasta bir yerin stokunu tüketir bu şartta.
Kesinlikle, kesinlikle.
Ama
o yüzden
basit bir ameliyat, 3 ünitelik, 5 ünitelik bir ameliyatsa böyle çalışıyor.
Aynen öyle. O yazılımdan zaten. Direkt yazılımdan otomatik olarak hangi gün için, ne kadar ve hangi üniteden kan ihtiyacı sistemden giriliyor. Bize önceden düşüyor. Biz de ona göre işlediğimiz kanları yerine göre başka illerden takviye ederek göndermiş oluyoruz. Tabii ki. Orada tabii ısı takibi gerektiren bir sistem var yine herkese. Belli bir sıcaklığın üzerine veya altına çıkmaması veya altına inmemesi gerekiyor.
Peki Mehmet Hocam şunu merak ediyorum. Bazen yakınlarımızdan duyuyoruz. Falanca arkadaşın amcası, dayısı, teyzesi, halası neyse açık kalp ameliyatı olacakmış. Şu kan grubundan 10 kişi gelsin sabah hazır beklesin dediler diyor. Bu taze kan esprisi nedir?
Hocam esasında yani burada P değeri dediğimiz anlamlılık açısından bazı hekimlerin ısrarla kan ürününün işte taze olması yani bir an önce alınmış kan olma gibi bir talebi var. Ama eritrosit için biraz önce de konuştuk 42 gün gibi bir de kullanım süresi var esasında.
Kızlardan gelen kan da diyelim 5 günlük olsa sadece arada 5 günlük bir fark var.
5 günlük bir fark var. Burada hani yapılan bazı çalışmalar var. Yani burada hakikaten
taze kan vermek daha makbul.
Tıbbi literatürle alakalı ama bunun hakikaten anlamlılığı veya esasında sistemin zorluğu. Çünkü taze kan bulmak demeyin başka bir sistem gerektirir.
Bir de aldık onu benim anlamadığım şey. Siz diyorsunuz ya biz bu kadar tetkik yapıyoruz arkadaş bu kana. Aldım verdim olacaksa tetkik.
Zaten o hani oradaki taze kandan kasıt da hiçbir zaman böyle hani filmlerdeki gibi eski filmlerdeki gibi yan yana yatan iki hasta birinden aldığınız kanın ötekine böyle bir sistem değil. Zaten bir kanın hani bizim sistemimizde veya esasında o tahlillerin yapılması için en az 12 saat geçmesi gerekiyor. Hani ona bile hani taze kan denebilir. Bir de tabii esasında bu biraz önce bahsetmiş olduğunuz işte gidin şu kadar yakınınızdan kan bulun denilen hastaneler belli hastaneler. Onlar da daha fazla yani dediğim gibi büyük hastaneler, üniversite hastaneleri ya da büyük eğitim araştırma hastaneleri. Replasman metodu dediğimiz yani ben kendi kan depomdan şu kadar kan kullanacağım ama onun yerine kan koymam lazım. O yüzden yakınlarınızdan lütfen kan bulun.
Ha, aslında olay böyle sıcağı sıcağına iken herkesin de canı yanmış dertliyken bu işi çözelim.
Yani şöyle.
Hassasiyet safhadayken.
Hani, kurumlara ya da hastanelere sistemleri bir anda ben de kötüleyen durumda olmak istemem. O kanın da eğer daha kızların sistemine geçmemişse hakikaten o kanın da yerine konması gerekiyor. Ama hani taze kan ya da bayat kan gibi bir sistemden dolayı değil. Hasta yakınlarından da ya böyle böyle biz sizin için kendi stoklarımızda kullandık. Bunu yerine koymamız gerekiyor deniyor. O hastanelerde sistem şu an böyle ama başta da ifade ettiğim gibi Sağlık Bakanlığı'yla yaptığımız görüşmelerde zaten bu sistemin tamamen tabii tamamen kızlar tarafına karşılaması. Böylece hocam biz sistemi standarttan yükseltmeye çalışıyoruz. Kanın standarttan yükseltmeye çalışıyoruz. Belki kısaca değinmek gerekirse Türkök projesine başladık. Kemik iliği bankası projemiz şu an hızla ilerliyor. Plazma fraksinasyon diye bir iş var. Plazma ürünlerinin toplanması ve bunların ürün haline getirilmesi ve Türkiye'de üretilmesiyle alakalı Sağlık Bakanlığı'nı yıllarca, Sağlık Bakanlığı'yla beraber yıllarca çalıştığımız ve hakikaten milli bir ürün haline gelecek. Dünyadaki know-how'ı yani bilgi birikimini Türkiye'ye getirecek ve Türkiye'de toplanacak olan plazmalarla o plazmanın immünoglobulin G'ye ya da işte başka faktör 8, faktör 9 gibi plazma ürünlerine dönüştürecek sistemler. Yani sadece bu kanın kızlarda toplanması kurum olarak kızlayın iyiliğiyle alakalı bir şey değil. Burada bir tek bir muhatap oluşturularak esasında standartların daha da yükseltilmesi, başka ürünlerden ürünler elde edilmesi ve mümkün olduğu kadar hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetinin en aşağı indirilmesi söz konusu.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Hayat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Mehmet Güllüoğlu. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için Mehmet Bey Kızılay Genel Müdürü. Kendisiyle direkt böyle kişisel sağlığımızı her zaman değil ama toplumsal sağlığımızı çok ilgilendiren birkaç mevzuyu paylaşmak istemiş idik. İlk bölümde kandan bahsettik. Mehmet Hocam, şimdi ben ilk bölümü kısaca bir toparlayarak böyle başlayalım tekrar meseleye. Bir, Türkiye'de ciddi bir kan ihtiyacı var. Kan bir ilaçtır, kan bir organdır ama sentetiği yapılamayan bir organdır. Bu yüzden bağışlayan, bağışı organize eden ve bağışa muhtaç insanların bir araya getirilmesine oluşan çok büyük bir aileden bahsettik. Özellikle kanser hastalarından, özellikle doğum hadiselerinden, sezaryen ya da normal doğum olsun, özellikle organ nakillerinden, belki takip eden işte kalp ameliyatlarından ve diğer tüm ameliyatlarda yeri geldiğinde, ki bir hekim olarak ben bile ilk kez duydum, bir karaciğer nakli yüzlerce ünite kanın kullanılabileceğinden bahsettiniz. Bu kadar ciddi ihtiyacın olduğundan bahsettiniz ve bu işin yaklaşık %82'sinin tek başına Kızılay tarafından giderildiği ve bunun da bir üst seviyede artık %100'ün de böyle yapılması istendiğinden bahsetmiş idik. İlginç gelen hususlardan biri şu, benim de yeni dikkatimi çeken bir konuydu bu. Neticede şöyle bir sıkıntılı durum vardı. Kızılay kanları alıyor, bir takım enfeksiyöz parametreler açısından çalışıyor. Bunların mikropsuz olduğunu anlayıp öyle veriyor ihtiyaç sahiplerine. Ama 40 yılın başı bir sıkıntı olduğunda bu gazetelere, basına çok uygunsuz bir şekilde naklediyor diye, ama hoş bir cevabınız vardı. Her ilacın milyonda bir, binde bir, yüz binde bir zararları vardır. Bunlar Allah korusun ölümcül de olabilir. Ama bu ilacın piyasadan kalkmasını gerektirmez. Aşıların piyasadan kalkmasını gerektirmez. Bu manada kan nakilleri çok çok daha güvenilir işlemlerdir aslında. Konu magazin ve sansasyon olarak konuşulur sadece diye bahsettiniz. Kızılay'ın dünyadaki en ileri tıp teknolojisini takip ederek hastalıkların en yüksek oranda tespiti için gayret gösterdiğini söylemiş idiniz. Şimdi biz bunu söylerken son cümlelerde bir doktor olarak benim çok iyi anladığım ve hoşuma giden bir şey ama dinleyenlerimizin muhtemelen çok iyi anlayamadığı bir mesele vardı. Türkök diye bahsettiniz. Bu plazma fraksinasyon meselesinden. Şimdi kanımızda bir takım hücreler var. İşte eritrosit, kırmızı kan hücreleri, trombositler, pıhtılaşma hücreleri, lökositler var. Bunların dışında bir de plazmamız var.
Hocam orası ikisi ayrı konu esasında. Türkök'te kemik iliği bankası alıyoruz.
Orada plazma fraksinasyon buna dahil değil mi?
Plazma fraksinasyon ayrı. Orada plazmadan...
Bu benim çok hoşuma gitti. Niye ise? Çünkü dediğinizde içinden immünglobulin G'leri ayırıyoruz. Yani ne güzel bir şey işte. Su çiçeğine karşı immünglobulinlerini ayıralım. Pat elimizde hazır su çiçeği serumu olmuş olsun. Veya işte bahsettiğiniz pıhtılaşma hücrelerini ayıralım. Falanca hastalığın filanca pıhtılaşma faktörü eksik var. Verelim fıstık gibi olsun. Gibi bir şey benim çok hoşuma
hocam,
gitti.
Hocam esasında o da hakikaten çok önemli. Şu an hali hazırda Türkiye'de bu ürünler kullanılıyor.
Yurt dışından
mı? Ve tamamı %100'ü istisnasız %100'ü yurt dışından geliyor. İmmünoglobulin G'de ki modern tıpta hani gitgide artan miktarda immünoglobulin G kullanımı
bir
var.
Bir sürü şeyde kullanıyoruz.
Ve her sene hani bir başka hastalıkta kullanım öneriliyor. Faktör 8, faktör 9 biliyorsunuz.
Memleketimizin hastalığı zaten hemofiller.
Aynen öyle. Yani hasta ve hasta yakınları en iyi anlayacaktır nasıl bir hastalık olduğunu. Ve esasında başka daha az miktarda kullanılan ürünler de var.
Ama hocam şöyle Mehmet Hocam, böldüm sözünüzü. Hani milli gemi, milli savaş uçağı diyoruz. Tam bunlar da çok önemli, dış bağımlılık diyeceğiz ama bizim daha milli sağlığımızda böyle bir ciddi açık kapımız da var.
Kesinlikle, kesinlikle hocam. Ki yani bu tür ürünler, yani belli sağlık ürünleri var ki hakikaten ithal etmediğiniz zaman eksiksiniz. Başka yerine koyabileceğiniz başka bir ürününüz yok.
Ya üreteceksin ya ithal edeceksin.
Aynen öyle. Türkök'te ise o da esasında hani hakikaten memleketimiz ihtiyacı olan bir başka proje. Onda da Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışmalar yürütüyoruz. Ne yapıyoruz? Hocam lösemi ve lenfomanın özellikle bellileri için biliyorsunuz bir sürü alt çeşidi var. Altın tedavisi olarak geçen kısım esasında kemik iliği nakli. Kemik iliği nakli için ise uygun bağışçının bulunması gerekiyor. Uygun bağışçı nasıl bulunuyor?
Yakın akrabalardan başlıyoruz.
Ya da bankalara müracaat ediyoruz. Türkiye'de zaman zaman da medyada çıkıyor. İşte
falanca çocuk.
Zeynep için, Ali için, Allah göstermesin bütün dinleyenlerimizin çocuklarına. İlik nakli aranmaktadır. Bununla alakalı işte Amerika'daki bankadan nakil uygun ilik bulundu gibi cümleler belki hatırlarsınız. Burada da esasında hepimizin birer barkodu gibi bir kodu var. Ben bunu uyduruyorum. A1TZ diye nitelendirebileceğimiz.
Peki 7 milyar insanınki farklı mı birbirinden?
7 milyarınki farklı değil. Ama 10-15 parametre diyelim ki birbirinden farklı parametreler var. Burada HLA doku tipleri dediğimiz doku tiplerimiz var. Ve orada tabii ideali %100'ün tutması ama hastalıktan hastalığa değişmekle beraber %60-%80 oranında eşleşme dahi olsa vücut onu reddetmiyor.
Peki benim gibi kaç kişi vardır benimle %60-80 eşleşen, dünya üzerinde 1000 kişi var mıyızdır biz?
Yani muhtemelen, çünkü parametre olarak öyle hani yüz binlerce parametreden bahsetmiyoruz. Belli sayıda HLA doku tiplemesinden bahsediyoruz. Ama esasında sizin gibi binlerce ya da yüzlerce insan olması önemli değil.
O insanın
verisinin olması önemli. Yani Türkiye'de biz 70 milyonuz ama birbirimizin nasıl bir doku tipine sahip olduğunu bilmediğimiz için o birbirimize ulaşamıyoruz. Bu anlamda yıllar içinde Ankara ve İstanbul Üniversitelerinin böyle bir girişimi olmuş ama bu limitli bir sayıda kalmış, kısıtlı bir sayıda kalmış. Ama Sağlık Bakanlığı ile beraber bir sene önce başladığımız projeyle şu ana kadar 70 bini geçtik. Bunu yıllara yayarak büyütmeyi planlıyoruz.
Yani herkes gidip bir parça kan veriyor, onun sicili mi çıkarılıyor?
Şöyle, biz insanlar bize zaten kan bağışı yapıyor. O yüzden hani bizim çadırımız, aracımız, binalarımız zaten insanların kan vermek üzere geldiği bir yer. Bizler kızlar olarak bu konuda halka ulaşan kurumuz. Kişide kan verirken eğer kök hücre için de örnek vermek istediğini bildirdiği zaman, kimileri ise sadece özellikle bunun için geldiği zaman bir tüp kan alıyoruz.
Ama herkes bunun için geliyor. Bunu bildirmek lazım.
Yani zaten duyuruyoruz.
Tanıtımını yapmak lazım.
Bu konuda hedeflerimize gayet hani ulaşmış durumdayız. Çünkü ilk sene için koymuş olduğumuz 70 bin hedefini daha yıl bitmeden tutturmuş durumdayız. Bir tüp fazladan kan alıyoruz. Aldığımız bu bir tüp kanı Sağlık Bakanlığı'na veriyoruz. Sağlık Bakanlığı özel bir laboratuvarda o kişiye özel...
Fırat Erdoğan'ın kodunu çıkarıyor.
Fırat Erdoğan'ın kodunu çıkarıyor.
Yarın Fırat Erdoğan ihtiyacı olduğunda...
Yarın Fırat Erdoğan'ın değil, yarın Adana'daki bir çocuğun ihtiyacı olduğunda...
Denecek ki...
Biz Fırat Erdoğan'a dönüyoruz. Ey Fırat Erdoğan, Adana'daki 8 yaşındaki Ali'nin senin kemik iliğine ihtiyacı var.
Peki.
Siz eğer kabul ederseniz, biliyorsunuz kemik iliği örneği toplama metotlarını... Belki birkaç gün hastanede yatarak ama bir süreçten geçerek... Kemik iliğinden veriyorsunuz, numunesinden veriyorsunuz ve o numune o Adana'daki o çocuğa ilik olarak aktarılıyor.
Belki kanserden kurtulmasına vesile oluyor.
Ve biliyorsunuz hocam, yani hakikaten belli hastalıklardaki altın tedavi bu. Ve inşallah da bir başka kişinin hakikaten kurtulmasına vesile olmuş oluyorsunuz. Bu da hani son bir yıl içinde yoğun bir şekilde devam eden ama birkaç yıl içinde daha büyük bir bankaya dönüşecek
ama bu. Ama çok büyümesi lazım Mehmet Hocam. Yani bir insanın kanserden kurtulmasından bahsediyorsunuz. Yani biz radyomuzun kuruluş gerekçesi ne? İnsana hizmet, insanlığa hizmet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine ittiba, bir insanın kurtulmasına vesile olmak. Nedir yaptım? Rabbim bana lütfetmiş Adana'daki bilmem ne kuzusuyla birlikte benim aynı benzer kanı taşımamı. O zaman bu milli görev deyin, dini görev deyin, cihat deyin, bu önemli bir hizmet. Ama hemen arkasından şu soru sorulur, ben size söyleyeyim. Bu toplanan bilgiler nerede kodlanacak? Güvenliği sağlanmıyor bunlar Amerika'nın eline geçerse? Diye bir şey var mı?
Yani bu tür bilgiler tabii daha önceden yaşanmış ve esasında bunlar sansasyonel olarak haberlere çıkmış konular. Bu bilgiler hakikaten elden gelen bütün imkanlarda güvenliği sağlanmaya çalışılıyor. Yani kişilerin kodları vesaire. Ama hocam şöyle de bir şey var. Şimdiye kadar biz zaten Amerika'ya, İngiltere'ye ya da işte Avrupa'daki ya da dünyanın başka yerlerindeki bankalara zaten biz başvuruyorduk. Ve bu ortaya çıkacak olan bilgi bankası sadece bizim Türk hastalar için değil. Bir bakacaksınız belki Latin Amerika'daki bir çocuk için denecek ki biz şu koddaki bir ilik arıyoruz. Biz nasıl dünyadaki bir bilginin ağının da parçası olacak. Biz nasıl Amerika'daki ağa başvuruyorsak belki bir...
Sizde şundan var mıdır diye.
Sizde şu koddaki ilikten var mıdır diye. Belki Brezilya'dan bir çocuğun ya da Brezilya'daki bir hastaya da Türkiye'deki bir kişi uyacak. Orada da tabii bize numune veren herkes illa bağış yapacak değil. Numuneyi verdi Ama hastalığı olabilir, başka bir sebep olabilir. Orada tekrar bir daha kişiden onay alınıyor.
Bir sebebi olmasın ama Mehmet Hocam. Tamam, hastalık kabul ettim ama bir hekim diyorsa ki arkadaş sen bunu verebilirsin. Ya karşıdaki muhatap velev ki işte Hindistan'da bir Hindu olsun. Ya insan mı değil mi?
Efendim kabul ediyorum ama biliyorsunuz son yıllarda gitgide artan bir miktarda rıza, onam, onay kelimeleri daha sık duyar olduk.
Yok kabul. Yani kimsenin zorla kanalacak değiliz ama yani versinler yani. Şimdi hocam madem yeri geldi bu konuyu aydınlatalım bir. Şimdi dediğiniz gibi Türkük projemiz var. Tamam, şimdi daha 70 bindeyiz. Yeni başladık. Yarın öbür gün inşallah 70 milyon olursunuz. Bir hedef haline gidecektir bu. Ama onun dışında yıllardır sürdürdüğümüzde kan bağışlarınız var. Kan nakliniz var. Geçen dikkat temi çekti işte Iğdır'da kötü bir terör olayı olduğunda bütün Iğdır halkı hastanede akın etti. Şimdi bu iş böyle mi olmalı? Bağışçı ihtiyaç oranımız nedir? Yani bu konuyu bir vurgulasak bizim dinleyenlerimiz duyarlıdır. Gereğini yaparlar çünkü. Mehmet Hocam
çok teşekkür ediyorum. Çünkü şöyle bir algı var. Acil durumda kan verelim. Ya da bir yakınıma lazım oldu acil koşalım hastaneye kan verelim.
Bilakis sağlam zamanda ver de rahat rahat çalışsın. Kızılay'da daha düşük maliyette daha yüksek güvenilirlikte çalışsın.
Kesinlikle hocam. Yani bizim herhalde slogan olarak kullandığımız ve de esasında bizi en iyi anlayacak olan hastalardır burada. Bizi en iyi anlayacak olan. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Yani biraz önce ifade ettik. Her gün kana ihtiyaç duyan hastalar var. Ya onlar için bu acil değil. Onlar artık inanın bazı
kan hasta almadığı gün ölecek zaten. Acil
bazı hasta ve hasta yakınlarıyla konuşuyoruz. Çok duygusal konuşmalar geçiyor aramızda. Ben artık yoruldum diyor. Kan aramaktan yoruldum diyen hasta yakınları var. Hastalar var. Yani bir tarafta oğlu, kızı, annesi, babası. Ben artık diyor yani eşim, dostum.
Peki işim... niye arıyor onu anlamadım. Kızılay'ın stokları yetmiyor mu ki?
Bazı biraz önce söylediğim büyük hastaneler, üniversite hastaneleri gibi daha henüz Kızılay'dan kan almayanlar için özellikle hastaneler için ne yazık ki hala kan aramaya devam edebiliyorlar.
Türkiye'nin bir yıldaki kan bağışçısı ihtiyacı ne? Kan bağışçısı oranı sayısı ne?
2,5 milyon ünite Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde yıllık kan ihtiyacı var.
2,5 milyon ünite kanı bulsak sistem tıkır tıkır çalışır mı? Ancak mı çalışır?
Sistem yani ihtiyacını karşılar.
2 milyon 700 bin olsa çok daha iyi olur o zaman. O kadar yani 5 milyona
ihtiyacımız
yok. Ama
tabii burada da hani bu sistemle de alakalı bir şey. Daha fazla ameliyat, daha fazla lösemi, elektif ameliyatlar. Yani bu hakikaten değişen dinamik
bazıları
bir şey.
Bazıları kontrol edilebilir, bazıları edilemez. Dinamik bir şey. Oradaki... Peki bağışçınız ne yıllık?
Biz bu kadar 2 milyon ünite şimdiye kadar topluyoruz. Orada tabii şunların altını özellikle çizmek lazım hocam. Erkekler 3 ayda bir, hanımlar 4 ayda bir kan verebilirler. Bizim Kızılay olarak ya da dünyada bu işin ideali düzenli kan bağışçısı.
Şimdi bir saniye Mehmet Hocam. Düzenli kan bağışçısı hani güvenilir adam anlamında mı?
Hem güvenilir, sağlık manasında. Hem güvenilir adam anlamında hem de tekrar tekrar çağrıya mehal vermeyecek şekilde. Siz bugün kan verdiniz diyelim ki 3 ay sonra tekrar gidip kan verirseniz eğer. Hem biz hem hastalar bu sistem kendi kendine idame ettirebilecek
bir sistem. Peki Mehmet Hocam bir üniteden kasıt ne kadar?
Bir üniteden kasıt yaklaşık 500 cc'yi bulmuyor. 450 yarım litre. Cc, yarım litre.
Diyebiliriz kabaca. Şimdi ben gittim yarım litre kan verdim ve beni hiç etkilemez. Zaten gayet sağlam bir adamım. Yürüdüm gittim. Ya arkadaş biz 70 milyon kişiyiz. Çocuğumuz eledik, yaşlımız eledik, hastamız eledik. Kafadan 35 milyon çok sağlam kişiyiz.
18-65 arası.
25 milyon diyeyim hocam. 25 milyon kan verebilecek adamımız var. Senede 2 milyon veriyoruz.
Hocam orada tabii belli hesaplar var. Dünyada da nüfusun işte belli bir miktarı kan vermesini %5'i dahi verse verebilecek olan gruptakilerin ülkenin ihtiyacı. Çünkü ülkenin ihtiyacı o kadar zaten.
Tamam hocam siz söylediniz. %5'imiz versek iş dönecek gibi ama biz Mehmet Bey'i uğraştırıp duruyoruz kan bulacağız.
Estağfurullah. Bu hani bütün ülkelerin karşılaştığı sorunlardan bir tanesi.
Düzenli... O zaman burayı çok vurguladım Mehmet Hocam. Yani bir kanser hastası kan bulamadığı için bugün ölmüş olabilir.
Ne yazık ki.
Doğru mu?
Ne yazık ki.
Acil travmaya maruz kalmış bir hasta İstanbul'un göbeğinde illaki bulurdunuz ama işte Gümüşhane'nin bir dağ ilçesinde olmuştu. Acil ameliyat alındı. Oraya kanın ulaşması problem. Eğer elimizde çok olsa orada stoklardık. Kan yetişmediği için bir travma hastası bugün ölmüş olabilir. Doğuda bir hastanede işte biraz ücra bir bölgede bir hanım doğum yapmış. Normal doğum beklenirken sezaryen olmuş. Aşırı bir kanama olmuş. Kan yetmediği için ölmüş olabilir mi?
Evet hocam.
Peki biz bugün işte bugün cuma günüydü. Mesela benim mesaim biraz daha rahat bugün erken çıktım. Evim işte Ümraniye'de Üsküdar'a gitseydim. Üsküdar'da var mı kan almayı? Ümraniye'ye yakın nerede var?
Üsküdar meydanda da var. Ümraniye meydanda da var.
Benim evimden yürüyerek Üsküdar Ümraniye meydanı 15-20 dakika. İşlem ne kadar sürüyor?
En fazla 20 dakika.
Başıyla sonuyla gezdim dolaştım. De çıkarken çikolata ikram ediyorsunuz galiba.
Evet efendim.
Onu yemekle birlikte ben bir saat tembellik etmeseydim belki de Bayburt'taki bir hastanın, Şırnak'taki bir hastanın kurtulmasına vesile olabilir miydim?
Evet.
Hocam şimdi vermiyorsak çok ayıp ediyoruz gibi geliyor bana.
Ne yazık ki hocam.
Ve bir de yani verebilecek durumdaki 100 kişiden 5'i verse eyvallah, bizim sistemimiz zaten çalışır diyorsunuz. Yani 100 kişiden 95 tembel kişi, biz maalesef tembellikle yarışır vaziyetteyiz. O 100 kişiden 5'i de tekraren veren daha had safhada da vefakar, cefakar insanlar. Yani cebimizden para verip kurban alıyoruz, kurban kestiriyoruz. O etle bir fakir doyuracağız da ya cebimizden para da çıkmadan bu iş çözmenin bir yolu var.
Ve bazı makalelerde de hocam kan bağışı yapanın sağlığının olumlu yönde etkilendiği, değiştiğine yönelik de çok ciddi makaleler var.
Yani.
Bir de üstüne kişinin kendi sağlığı anlamında da çok olumlu hakikaten yayınlar var.
Ya o zaman bu rakamlarını böyle defalarca söylemek belki arka arka çok şey olmayacak ama yani Erkam Radyo dinleyicileri farklıdır. Bizim sloganımız bu.
3 ayda bir hanım beyler, 4 ayda bir hanımlar kan verebilir.
Bu vesileyle bir kanser hastası çocuk Allah'ın lütfu keremi ile sizin vesile olmanızla hayatta kalabilir. Bir trafik kazasında ölecek bir insan ölmeyebilir. Rabbimizin lütfu keremi ama sizin vesile olmanızla. Bu işten kazanacağınız sermayeyi siz düşünün diyoruz.
Aynen
Mehmet hocam.
Öyle diyor.
Peki
aynen
şimdi Mehmet hocam bir şey daha soru geldi aklıma. Hemen sorulur işte, tamam AIDS hastası, hepatit taşıyıcısı vermiyor etmiyor da benim kolesterolüm çok yüksek, kan verebilir miyim? Ben şeker hastasıyım, kan verebilir miyim? Kimler verir, kimler vermez?
Hocam orada da biraz önce söylediğim gibi o formda zaten ilaç kullanıyorsanız ya da hangi konularda ilaç kullanıyorsanız.
İlaç derken ne var öyle çok ciddi?
Özellikle kronik hastalıklarda ilaç kullananlardan biz de mümkün olduğu kadar almamaya özen gösteriyoruz. Onun belli kriterleri var hani uzun uzun. Ama bizim için ideal kan bağışçısı özellikle genç, herhangi bir ilaç kullanmayan, düzenli bir hayat tarzı süren kişiler bizim için ideal kan bağışçılarıdır.
Peki. Merak ettiğinden soruyorum Mehmet hocam. Mesela kan bağışıyla bu soru çokça aklıma gelirdi benim eskiden beri. Mesela kalp nakli yapılıyor hastaya. İşte hastanın huyu suyu bulaşır mı? Yahova şahitleri var. Biri diğerinden kan kabul etmiyor. Benim kanım size verildiğinde böyle bir şey var mı? Hiç duyulmuş mu böyle bir aşı?
Şimdiye kadar tespit edemedik.
Huyu suyu değişiyor mu yani adamın?
Şimdiye kadar dediğin gibi tespit edemedik. İsviçreli bilim adamları bu konuda herhalde çalışıyordur.
Peki. Şimdi mizandan girdik de şimdi de fetva boyutu vardır Mehmet hocam. Şimdi diyeceksiniz ki biz tıbbi boyutta ilgileniyoruz ama amacımız ne? Bir, yaptığımız işin karşılığı bu. İki, Allah rızası için biz bu kan bağışını artırmalıyız. O zaman vatandaşın kafasındaki bütün soru işaretlerini kaldırmak da bizim vazifemiz. Fetva boyutu ne işin? Yani dini olarak bir mahsur var mı?
Yani tabii organ nakli biliyorsunuz çok tartışan konulardan bir tanesi. Ama biz biraz önce siz de esasında saydınız. Bu kanı vermezsek ölecek insanlar var. Yani şimdi işte daha başka organlarda, böbrekte ya da diğerlerinde reddetme riski var. Ama bunda ise o risk çok çok daha düşük. Yani bir kişinin kanının reddetme riski çok çok daha düşük. Kıyaslanmayacak kadar düşük.
Bir de böbrek bende 2 tane zaten bana lazım. Ama kan benden 3-5 ünite alsanız bir şey değişmiyor.
Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden açıkçası biz bunun hem de kazanılacak olan ecir, sevap anlamında da yerini tutmayan bir kıymet olduğunu düşünüyoruz. Kabaca diyebilecekler bunlar hocam.
bu konuyu işte Hamdi Öndüren hocamıza ve Ahmet Hamdi Yıldırım hocamıza danışalım biz tekrar.
Peki.
Soru olarak not bırakalım, arkadaşlar sorsun, dinleyenlerimiz oradan dinlerler diye söyleyelim. Şimdi Mehmet hocam bir son soruyla bu kan bağışı mevzunu bitirelim. Şimdi ben bir şeyi çok güzel anladım da belki arada fark etmeyen dinleyenlerimiz olabilir. Herhangi bir hastanenin laboratuvarına gitsek biz işin içindeyiz, biliyoruz. Basit bir kan sayımı 10 lira 20 lira yapılabilir SGK katkıları yüzünden. En pahalı bakılanlar genelde seroloji metotlarıdır. İşte AIDS var mı, hepatit B var mı, yok mu falan diye. Siz aldığınız her kanı standart olarak şu mikroplara karşı tarıyorsunuz. Şimdi bir kere kanı aldık. Alırken bir iğne batırdık. Alan adama bir maaş verdik. Bunun falanca enfeksiyon markaları açısından tetkik ettik. Bunların bir kere mesleğimiz bu. Sorumluluklarımız var. Devletimize yüklediği yükümlülükler var. Bir de vicdan azabı var. Bu kanı heder etmemek için maksimum düzeyde gözümüz gibi baktık. Buzdolaplarımız var. Özel soğuk sarıma bilmem neyimiz var. Bu manada aynen belediyeler gibi. Belediye diyor ya, içme suyunu Allah gönderdi, siz bizden parayla. Ya kardeşim, o içme suyu oraya nasıl geldi? Kan bunun 100 katı maliyette olan bir şey. Doğal olarak şunu diyen çıkabiliyor. Kızılay vatandaştan aldığı kanı vatandaşa parayla mı satıyor? Bunun maliyeti ne? Siz bir ücret talep ediyor musunuz?
Hocam siz de esasında özetlediniz. Ben de bir iki eklemeyle anlatmak isterim. İlk başta söylemiştim esasında. 3000 civarında personel sadece bu iş için çalışıyor. Yine ne yazık ki ithal olmaları hasebiyle bu konuda laboratuvarda kullandığımız ürünler döviz karşılığı. Ne yazık ki ödeme yapıyoruz. Biz bu konuda vatandaştan, tabii sistem de yıllar içinde iyileştirilerek geldi. Vatandaştan herhangi bir para talep etmiyoruz.
Yani sizi aradı bir hastane, dedi ki yarın şöyle bir gebe bayan doğum yapacak. Bize 3 ünite kan lazım. Siz kanı götürüp hastanenin dolabına koydunuz.
Koyduk. Çünkü yani Türkiye bu anlamda sağlık sistemi olarak başka sağlık sistemlerinde farklı vesilelerle incelemiş biri olarak söylüyorum bunu. Hakikaten dünyadaki orijinal ve kendine has
güçlü
bir sağlık sistemine sahip. Yani %90'ların üzerinde kapsayıcılığı olan, nüfusun %90'dan daha fazlası kapsayıcılığı olan bir SGK şemsiyesi altında Türkiye. O yüzden biz de o verdiğimiz kanın karşılığını SGK'dan ve Sağlık Bakanlığı'ndan alıyoruz.
Aldığımız kadarı bize yetiyor diyorsunuz.
Yani. Aldığımız kadar
maliyetimizi kurtarıyoruz.
Maliyetimizi ya bu anlamda tabii SGK ile
SGK ve Sağlık Bakanlığı biraz cimri davranır her konuda.
İşte biz o konuda hani görüşmelerimiz devam ediyor ama yani bunu vatandaşa yansıtmıyoruz. Tabii sistem 2005'ten 2015'e kadar iyileşerek geldi. 2010 ve öncesinde parayla da kan satıldığı olmuş. O yüzden böyle bir algı var. İşte siz de ifade ettiniz. Bizden bedavaya alınan kanı kızlar parayla satıyor diye. Hani o bile esasında biraz önce söylediğiniz birçok işlemden yani daha kanı almadan önce kanın torbası özeldir hocam. Kanın seti özeldir hocam. Orada uyguladığımız testlerin her biri özeldir hocam. Yani NAT testini o söylediğim en son söylediğim o özel testi 2 milyon adet Türkiye'de bizden başka kullanan kimse yok. O yüzden bunların hepsi hakikaten özel testler. Bunun parasını da ama şu an için devletimiz karşılıyor. Biz vatandaştan bu konuda herhangi bir para talep etmiyoruz. Yani bu hakikaten yerine konulamayacak özel ürün içinde bu özel sistem devletimiz tarafından sağlanmış durumda.
O yüzden bundan sonra böyle bir yani endişe mahal bir konu olmasın. Kan nakilleri zaten devlet tarafından SGK'nın ilacı kapsamında verilmektedir.
Aynen öyle. Diyoruz.
Şimdi Mehmet Hocam teşekkür ediyoruz. Biz sizde aslında bugün birçok konu konuşmak istiyor idik ama hem programımızın süresi sonuna doğru geliyor hem de diğer konular da önemli konular. Ama özellikle bu kan nakliyle ilgili rakamları işte biz hekim olarak sağlık sektörünün yıllardır içindeyiz, biliriz, ederiz diyoruz ama biz bile çok duymamışız, biz bile çok dinlememişiz, dikkate almamışız. Allah bizi affetsin. Ben birkaç hatırlarım bir doktor arkadaşımın babası için böyle bir ay kadar o kronik süreci yaşamıştık. Bir kanseri vardı. İşte ne hatırlıyorum benim kan grubum B pozitif kan arayıp geziyorduk sağdan soldan. O kadar iğrenç bir şey, o kadar yorucu bir şey, o kadar kemirici bir şeydi ki. Yani o kötü hatıralar hep aklımızda. Bunları yaşayan onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanımız var. Ama bugün başımıza gelmediği için bilmiyoruz. Yarın başımıza geliyor, sıkıntı yaşıyoruz, sonra unutup gidiyoruz. Şimdi ben özellikle yeni bir konuya geçmektense, inşallah onları bir başka gün size tekrar misafir edelim. İlk yardımdan bahsetmeyi tasarlamıştık. Dünyada sağlıktan bahsetmeyi tasarlamıştık. Onları bir sonraki programa bırakalım. Kanla ilgili, kan bağışıyla ilgili duyarlılığın arttırılması açısından sizin verdiğiniz mesajları ben toparlayayım. Siz de onaylayın veya arttırın daha fazla. Kan bir ilaçtır ama sentetiği asla mümkün değildir. Sadece kan eksikliği yüzünden ölen insanlar bugün bile var. Belki bugün bütün bir otomasyon sistemimiz olsa bakacağız ki işte İzmir'de 3 lösemi hastamızı kaybettik. İşte Urfa'da bir trafik kazasını kaybettik. İşte Mardin'de bir doğum sonrası anne kaybımız oldu gibi. Birçok hastamız kan eksikliği nedeniyle dünyasını değiştirdi. Evet değiştirecek eceli vardı artık o kısım hariç bir bahis ama biz üstümüze düşenden sorumluyuz. Türkiye'de de durum aslında çok fena değil benim anladığım kadarıyla bu rakamlardan. Yaklaşık olarak bir senede 2,5 milyon ünite kana ihtiyacımız var. 2 milyonunu rahat topluyoruz.
2 milyonunu Kızılay tarafından toplanıyor. Kalanı da diğer hastaneler tarafından toplanmaya çalışıyor.
Aslında şu an kan eksikliğimiz çok ciddi boyuta değil diyorsun. Yani bir şekilde normal tutturuyoruz ama.
Ama şöyle ki bu çok dinamik bir süreç. Yani bizim esasında arada değinmedik. Yazın mesela insanlar çok hareketlendiği için kan toplamakta zorluk çekiyoruz. Ya da Ramazan ayları bizim için zor aylardır. İnsanlar gündüz ya orucum bozulur diye ya da halsiz kalırım diye kan vermiyorlar. Ama bazı hastalıklar var ki Ramazan dinlemiyor. Evet bazı hani ameliyatlar ertelenir. Ramazan'dan sonraya bırakılır. Ama bir lösemi ne yazık ki
Ramazan'da
ertelemiyor. Ramazan dinlemiyor. Ramazan'da da lösemi.
O zaman bir baba yiğit delikanlı çıkacak. İftardan sonra gitsin kanını versin.
Aynen öyle.
Teravih nafile bir namazdır. Evde de kılınabilir. Siz teravih vaktinde gidin kanınızı verin. Teravih sonra evinizde kılarsınız diyelim.
Evet.
Peki Mehmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ha, bu arada unutmadan tabii vurgulamamız gereken birkaç husus vardı. Her ilaç gibi kanın da bir yan etkisi vardır dedik. Mikrop bulaşma ihtimali ama kullandığınız yani bir aspirinden basit bir ateş düşürücü şuruptan farklı olmayan belki daha az yan etkilerdir. Kanın alınmasıyla hastaya verilmesi aslında ciddi işlemler gördüğü için ciddi maliyeti olan bir üründür. Ama SGK bunları karşılığı için şu an bir ücret talep edilmemektedir. Ama özellikle iş edinelim biz bu işe. Erkekler 3 ayda bayanlar 4 ayda bir dediniz. Ya siz şu hiç vermeyen kitleyi senede bire ikna edin Mehmet Hocam. Bence daha kolay olur bu işler.
İnşallah.
Son mesajınız varsa onu alalım buyurun.
Hakikaten bu tür yayınlar önemli. Sizler de vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum.
Estağfurullah biz
teşekkür ederiz. Olur ya bugün bu radyo programı dinleyen ara ara tekrarlar çıkıyor. Belki tekrarını dinleyen bir kişi bu vesileyle kan vermiş olursa ve bizim o kanı kullandığımız üç kişiye bir faydamız dokunursa ne mutlu bizlere.
Hepimize sermaye olur diyorsunuz.
Evet.
Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bu haftaki program konuğumuz Kızılay Genel Müdürü Doktor Mehmet Güllüoğlu'ydu. Sağ olsunlar yoğun programlar arasında teşrif ettiler. Ama ortak bir meselemizi, ortak bir derdimizi, milletçe ortak derdimizi, hekimlerin ortak sıkıntısını, hastalığı sık temas etmemiz hasebiyle bir arada konuşmuş bulunduk, halleşmiş bulunduk, hasbihal ettik. İnşallah çözüme de vesile olur. Bu vesileyle Mehmet Hocam 2-3 gün sonra Kurban Bayramı, bir mesaj alalım.
Bütün ümmeti Muhammed'in Kurban Bayramı tebrik ediyorum. İnşallah kesilecek olan kurbanlar kabul olur ve ümmetin felaha ulaşmasına vesile olur inşallah.
Amin amin diyelim biz de inşallah. Biz de radyomuz dinleyenlerin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Daha nice bayramları inşallah birlikte idrak ederiz ümidiyle. Kalın sağlıcakla diyoruz.